insanları anlatıyoruz.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Dünya turu yapacağız önümüzdeki bir saat içerisinde. İlk yarım saatte size son gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Amerika'dan Avrupa'ya uzanan, oradan Asya'ya uzanan pek çok sıcak gündem maddesi var. Bunları aktarmaya ve ne manaya geldiklerini birlikte anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Türkiye'de gündeme getirilen varlık fonu meselesine bakacağız. Dünyadan örnekleriyle bakacağız. Ümit Akçay'la, akademisyen Ümit Akçay'a bağlanacağız. En son Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bunların altyapı projeleri için kullanılacağını, büyük projeler için, savunma ve havacılık yatırımları için kullanılacağını söyledi. Dünyada özellikle 2008 mali krizinden beri benim bildiğim, tabii daha öncesine dayanıyordur ama çok konuşuldu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin halklarının servetleri anlamına gelen bu paraları, bu fonları çalıştırmasıyla ilgili varlık fonu meselesi eski bir mesele. Türkiye'de niye şimdi gündeme geldi? Çerçevesi ne? Denetimi nasıl olacak? Bu soruları dünyadan örnekleriyle Ümit Akçay ile birlikte anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli ve ayrıca internet üzerinden de rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika ile başlayalım. Trump yönetimi bu sefer CENTCOM ziyaretiyle gündeme geldi. Başka icraatları da var Donald Trump'ın. Ama CENTCOM ziyaretinde medyayı, Amerikan medyasını Avrupa'daki radikal İslamcı saldırıları görmezden gelmekle suçladı. Donald Trump dilinden İslamcı terör, radikal İslamcı terör gibi Obama yönetiminin kaçındığı kavramlaştırmayı sürekli gündeme getiriyor. Hiçbir şekilde bir dinle terörizmi yan yana anmayayım kaygısı taşımıyor. Taşımamakla kalmayıp bir de üstelik medyanın da aynı şekilde davranmasını istiyor. Şöyle dedi, Avrupa'nın her yerinde oluyor. Öyle bir hal aldı ki artık haber bile yapılmıyor. Pek çok kez sahtekar basın haberleştirmek istemiyor. Bunun için gerekçeleri var, anlıyorsunuz ya dedi. Ve sonra sorular soruldu Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'a. Sıfır ya da az haberleştirilen saldırıların listesini yayınlayacaklarını söyledi. Kendisi bu da bir manada Amerikan yönetiminin bundan böyle radikal İslamcı saldırı bülteni yayınlayacak olması manasına geliyor. Listede işte Paris saldırıları, Nice saldırıları, İstanbul saldırıları yer almış durumda. Bu yeni uygulama devreye sokulmuş vaziyette Amerikan yönetimi tarafından. Fakat günlük basın briefingleri olmadığını Dışişleri Bakanlığı'nda görüyorum bir de. Hakikaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın basın briefingleri meşhurdur. Dünya çapında pek çok soru, tabii ki Türkiye'yi ilgilendiren, Orta Doğu'da gerçekleşen olaylar, hatta iç politikayla da ilgili meseleler dahil olmak üzere Dışişleri sözcülerine sorulurdu. Hala tek gün basın briefingi düzenlenmemiş. Yeni bakan oldu tabii, Rex Tillerson onayı yeni aldı. Bu hafta içerisinde de bir planlama yapılmıyor. Amerikan dış politikasının nasıl olacağını herkes merak ediyor. Dolayısıyla kafalarda çok fazla soru var ama soruları yöneltebilecek bir dışişleri sözcüsü ortada yok gözüküyor. Evet, Trump'la ilgili New York'ta karşıt gösteriler vardı. 18 haham gözaltına alınmış bu göçmen yasayla ilgili. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın tekrar vize yasağı, 7 ülkeye yönelik vize yasağı getirmişti Donald Trump. Bu başkanlık kararnamesi hakkında San Francisco'daki temiz mahkemesine bilgi notu vererek kararın yeniden uygulanmasını talep ettiğini aktaralım. Ama Amerikan Adalet Bakanlığı'nın 18 sayfalık bir bilgi notuymuş bu. 90 günlük bir vize yasağı, süreli bir vize yasağı getirilmişti. Terör riski taşıdıkları gerekçesiyle bu ülkelere yönelik olarak. Temiz Mahkemesi ise uygulanma talebini reddetmişti, aktarmıştım burada size. Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına bu yüzden Müslüman yasağı diye anılıyor ama Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, o ülkelere yok. Yani bütün Müslüman ülkelere yok. Trump'la ilgili bugün belki en çarpıcı haber şeriflere yönelik saray daveti, Beyaz Saray davetinde bulunması. Kendisini sevdikleri ya da göçmen politikasını destekledikleri belirtilen 12 kadar şerifi Beyaz Saray'a davet etti Amerika'nın yeni başkanı. Bunlar arasında Wyoming şerifi Danny Glick var. Kendisi Meksika sınırından ülkemize Müslüman teröristler geliyor ifadelerini kullanmışlığı var kendisinin. Texas şerifi Harold Evans'ın var. Trump Amerikan halkının duymak istediklerini söylüyor ifadelerini kullanmışlığı var. Ve Milwaukee şerifi David Clark var. Başkanın Arap Baharı gibi vatansever bir bahar başlattığını kendisi yine öne sürmüştü. Bir saat kadar sürecek bugünkü görüşme. Öncelikli konusu göç olacakmış. Ayrıca işte Trump'ın göç yasağı, cezaevlerindeki tutukların ruh sağlığı ve federal hükümetin yerel kolluk kuvvetlerine askeri malzeme tedariği gibi de konular var. Meksika sınırına duvar örülmesi konusundaki başkanlık kararnamesi, bu duvarın örülmesi icraatının yapılması. Bu arada Texas gibi yerlerde bu duvar var zaten, onu tekrar hatırlatalım. Obama yönetimi döneminde eyaletlerin kendi kararlarıyla sınırın belli yerlerine kilometrelerce uzanan duvar zaten çekilmiş idi. Evet. Trump'tan yeni açıklamalar var vize yasağıyla ilgili olarak. Bizi ve ülkemizi yok edecek olanların değil, sadece bizi seven, sevmek isteyen ve ülkemizi nihayetinde sevecek olanların girişine müsaade edecek güçlü bir programa ihtiyacımız var dedi. CENTCOM'daki konuşmasının siyasal İslam'la ilgili, radikal İslam'la ilgili bölümünün dışında göçmenlerle ilgili ana unsuru buydu. Makdil hava üssünde askerlerle öğle yemeği yemiş ve sonra üst düzey subaylara hitap etmiş Amerikan başkanı. Bu ilk ziyareti CENTCOM'a demin dediğim gibi. Tabii ki göç yasağıyla ilgili, vize yasağıyla ilgili temize işi götürenler ve kararın çıkmasından sonra bu yargıcı yine suçladı. Sözde yargıç nitelemesine başvurdu. Bir diğer yandan NATO'dan da yakındığını gördük CENTCOM'daki bu öğle yemeğinde. Amerikan donanmasının ekipman kapasitesinin Birinci Dünya Savaşı seviyesine düştüğünü söyledi. Tarihi bir yatırım yapacağız Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne dedi. Tüm dünyaya ABD'nin savunma ve özgürlük konusunda yanında olanların yanında duracağını göstereceğiz. Her gün ve her saat arkanızda duracağız gibi ifadeler kullandı. Tabii NATO ile ilgili Amerika'nın NATO'ya bağlılığının altını çizdi ama müttefiklerin paylarını adil ödemelerini sağlamalıyız da dedi. Bu bize haksızlık, NATO'yu güçlü biçimde destekliyoruz. Sadece tüm NATO üyelerinin NATO ittifakına yapmaları gereken finansal katkıların tam ve yerinde olmasını istiyoruz. Çünkü yapması gereken harcamayı yapmıyorlar dedi. Almanya gibi ülkelerden şikayet ediyor Amerikan yönetimi. Brüksel zirvesi Mayıs'ta Brüksel zirvesine katılacağı belirtiyordu. Bu bağlamda işte NATO ittifakındaki meseleler tartışılacak gibi gözüküyor. Daha önce modası geçmiş dediğini anımsatalım. Özellikle savunma harcamaları konusunda Almanya, işte İngiltere, Britanya, yani Yunanistan, Polonya ve Estonya gibi ülkeleri de eleştirmiş durumda. Evet, Doğu Avrupa'dan yeni Amerikan yönetimiyle ilgili birkaç başlık verelim. Hareketlilik artmıştı Donbas bölgesinde. Ukrayna yönetiminin oradaki milislerle çatışmaları şiddetlendirmesi. Diğer yandan Rusya'yı rahatsız edecek şekilde Amerikan Abrams tankları Estonya'ya girmiş durumdalar. 15 Bradley zırhlı aracı ve Abrams tankları 4 adet girmiş. Tatbikat yapılacağı söyleniyordu ve bu çerçevede bu zırhlı araçlar da buraya gönderilmiş vaziyette. Bu arada Rusya'da Savunma Bakanı Sergey Shoigu Putin'in talimatıyla hava uzay kuvvetlerine ani denetleme başlandığını, tatbikat görevlerinin yerine getirileceğini, birimlerin hazırlıklarının bu manada sorgulandığını duyurmuş. Amerikan basınında dikkat çekici haberler var. Bir tanesi Defense News'un diyelim. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin elindeki savaş uçaklarının 3/2'sinin etkisiz olduğu saptaması yapıyor. FA-18 gemi tipi savaş uçaklarının yaklaşık 3'te 2'sinden bahsediliyor. Şu veya bu sebeplerle kullanılamaz durumdalarmış. %62'si etkin kullanılıyormuş. Tüm uçakların da, bütün hava kuvvetlerinin elindeki uçakların %53'ü, yani yaklaşık 1700 adet uçak kullanılamaz haldeymiş. Çok parlak gözükmüyor. Anlaşıldığı Donald Trump'ın neden böyle bir yatırım yapma muhabbetinde bulunduğu. Burada bu arada tabii Military Times gazetesi, enteresan, önemli de bir gazetedir Amerika'da, Orta Doğu'daki hava saldırılarıyla ilgili verilerin tutarsız olduğunu, binlerce hava saldırısıyla ilgili bilgilerin açıklanmadığını öne süren bir habere yer vermiş vaziyette. Biraz da gizli tutulmuş bu. Irak, Suriye ve Afganistan'da gerçekleştirilen hava saldırıları bunlar. Detaylarını bilmiyorlar. Amerikalılar meraklıdır böyle şeylere. Ne olup bittiğinin herkesin önünde açıklanmasını isterler. Neden acaba gizli tutuyorlar diye sorular soruyorlar. İşin içinde bir dolandırıcılık mı var? Bunun sebebi nedir? Şeklinde sorular soruluyor. Bir 125 milyar dolarlık bir tasarruf raporunun hasır altı edildiği de ortaya çıkmış idi. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansımıştı. Evet, Ukrayna ile ilgili son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları var. Bölgede ateşkesin yeniden sağlanması için taraflara çağrı yaptıklarını belirtelim. AGİT verilerine ve Ukrayna'dan gelen açıklamalara dikkat çektiler ve diplomatik çabaların arttırılması, Minsk Anlaşması'nın uygulanması, Donbas'taki yine bu sivillerin canını alan son gerilimin tırmanmasının önlenmesi. Tabi burada Ukrayna yönetiminin yeni Trump yönetiminden destek için provokatif bir girişimde bulunduğu iddiaları eksik olmamıştı. Neden şimdi yeniden saldırıya geçtiği konusunda yorumlar, iddialar ortaya atılmıştı. Evet, Donald Trump'tan bir son başlık diyelim. Bitmiyor gerçi Donald Trump'lı dünya başlıkları ama en azından kendi açıklamaları, söylemleri bağlamında Fox News'la mülakatında Başkan Obama ile seçilmesi öncesinde kampanya sırasında kötü olduklarını, aralarının kötü olduğunu ama seçildikten sonra iyi anlaşmaya başladıklarını söylemiş kendisi. Diğer yandan Vladimir Putin'i tekrardan sorduklarında Putin'i tanımadığını söylemiş. Bunu Twitter hesabından yaptığı bir mesajla dile getiriyor bu arada. Putin'i tanımam, Rusya'da yapılan hiçbir anlaşmam yok ve kindarlar çıldıracak diye tweet atmış. İran'la nükleer anlaşmayı Obama döneminde yapılmış anımsatmış. Yine de Obama terörün bir numarası, İran'a bir anlaşma yapmasında sorun yok diye yazmış. Böyle yani şimdi Trump'ın açıklamalarıyla Twitter mesajları birbirine karışıyor. Çünkü hem medyaya konuşuyor başkan olarak, hem de zaten medya konuşmasına gerek olmadan Twitter üzerinden bütün dünyaya sesleniyor. Israrla da buna devam edeceğini açıklamıştı kendisi. Hatırlayacaksınız, dün de aktarmıştım, Fox News'taki mülakat sırasında Putin için katil diyen sunucu O'Reilly, Riley'e Trump ülkemizin masum olduğunu mu düşünüyorsunuz demişti. Bu şekilde susturmuştu. Rusya da özür talep etti Fox News'tan ama O'Reilly kabul etmemiş. Demiş ki Putin yönetimi benim gibi mütevazi bir gazeteciden özür dilememi istiyor. Bunun üzerinde çalışıyorum ama biraz zaman alacak. 2023 yılına kadar tekrar bakalım diye bir de alay dalga geçecek şekilde bir ifade de kullanmış. Evet, Suriye'ye geçelim. Suriye'de Astana'da dün bir araya gelmişti Rusya, Türkiye, İran heyetleri. Ürdün ve Birleşmiş Milletler de katılmıştı. Yetkilileri de katılmıştı. Teknik görüşmelerde bu ülkelerin eski ismi El Nusra cephesi olan Fetih El Şam ve ılımlı muhaliflerin bulunduğu bölgeleri harita üzerinde ayırdıkları bilgileri geliyor. Yani bu durumda Nusra ile ilintilendirdiklerinin daha sert bir biçimde vurulması sonucu çıkıyor. ÖSO'ya bağlantılandırılanlara ise farklı bir muamele yapılacak. Ürdün'ün varlığı da Suriye'nin sadece kuzeyi değil de güneyinde, Ürdün sınırında da aynı şekilde bir koordinasyon yürütüleceği anlaşılıyor. Ürdün yönetimi Suudi Arabistan'a çok yakın biliyorsunuz. Sınır boyunca radikal cihatçılar için bolca kamplar kurarak Suriye'de yönetimin devrilmesi için 5,5 yıldır çok uğraşmıştı Ürdün yönetimi. Ancak başarı kaydedilememişti güney hattında. Şimdi Ürdün'de Rusya'nın öncülüğünü yaptığı, Türkiye ve İran'ın garantörleri olduğu sürece katılmış gözüküyor. Evet, Rusya Patrikhanesi'den açıklama var. Rus Ortodoks Patriği Kiril'in ilk fırsatta Suriye'yi ziyaret etmek istediği yönünde. Birkaç kez gitmiş zaten, ziyaret etmiş. Şimdi yeniden gitmeyi planlıyormuş. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları var. Belçikalı heyetin ziyareti sonrası hem gazeteciler hem de siyasetçiler. Diyor ki Donald Trump'la ilgili özellikle IŞİD'le mücadele olması umut vaat edici önceliğinin Donald Trump'ın. Ancak herhangi bir şey beklemek için erken demiş kendisi. Trump Suriye politikasında ne yapacak onu bekliyor bu arada. Evet, son gelen haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la bu gece görüşeceği yolunda, onu da aktarayım size. Bu gece yarısı bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Donald Trump 2 hafta içerisinde pek çok dünya lideriyle telefonda konuşmuştu. Hatta olaylı konuşmaları olmuştu. Avustralya liderinin suratına telefon kapattığı bilgisi yansımıştı. Meksika lideriyle yine kapışmıştı. Bildiğim kadarıyla 18'den fazla dünya lideriyle görüşmesi var. İşte bu akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gece yarısı telefon görüşmesi yapacakları bilgisi gelmiş. Onu da arada size bilgiyi vereyim. Evet, Esad'a dönelim. Geçiş hükümeti diye bir şey anayasalarında olmadığını söylemiş. Astana görüşmelerine açık olduklarını söylemiş. Trump'la ilgili demin dediğim gibi IŞİD'le savaşı öncelik kılmasının umut vaat edici olduğunu ama tabii beklemek gerektiğini söylüyor. Amerika ile Rusya arasında bir işbirliği olabilir. Bunun dünyanın kalanı için Suriye dahil olumlu olacağını düşündüklerini söylemiş ama tabii henüz bilemiyoruz nereye varacak demiş. Bunun dışında evet, Amerikan medyasının Trump'ın terörle mücadelesine engel olacağını öne sürmüş. Benim ailem bu ülkenin sahibi değil demiş. Tesadüfen olmuş olabilir çünkü Esad'ın halefi olarak yerine geçecek bir varisi yoktu. O öldü, ben seçildim. Benim seçimlenme bir ilgisi yok demiş. Varis olmamı isteseydi beni bir yerlere getirir, sorumluluk verirdi. Aslında hiçbir sorumluluğum yoktu. Batı medyasının söyledikleri yanlış demiş. İnsan olarak hata yapmalıyım demiş. Pişman olduğunuz bir şey var mı diye sormuşlar. Her hata bir pişmanlık olabilir. Her birey için, her insan için demiş. Siz hiç hata yaptınız mı diye sormuşlar. O zaman da bir insan olarak hata yapmalıyım, öteki türlü insan olmam ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin politika değişikliğini olumlu bulmadığını sormuşlar. Bunu da Flaman Menfaati Partisi liderlerinden Philip de Winter, Belçikalı siyasetçiden öğreniyoruz. Kendileri de Esad'la görüşmüşlerdi. Türkiye'nin Şam'a yönelik politikasındaki değişiklikleri olumlu bulduğunu Beşar Esad'ın ama henüz Erdoğan'a güveninin söz konusu olmadığını söylemiş. Böyle bir bilgi aktarmış. Evet, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Amerika'ya en son bu Körfez'deki gerilim üzerinden nükleer anlaşmayı bir şekilde ortadan kaldırmak istiyor Amerikan yönetimi, Trump yönetimi. İran'ın balistik füze denemelerinden ötürü hakikaten Amerika'dan yükselen tepkiler var. İşte bunlara iki kanattan, hem Ruhani'den hem Hamaney'den tepkiler var. Ruhani nükleer anlaşmanın Trump'ın düşündüğünün aksine kazan kazan bir anlaşma olduğunu, bölgedeki tansiyonu düşürmek için sıçrama tahtası yapılabileceğini söylemiş. Gerilimin gerilim olmasından Rusya'nın da rahatsız olduğu, hakikaten bir numaralı terörist devlet demişti. Dün de Rusya yönetimi biz öyle görmüyoruz İran'ı şeklinde açıklama yapmıştı. Hamaney, İran'ın dini lideri, Trump'ın Amerika'nın gerçek yüzünü gösterdiğini söylemiş. 30 yılı aşkındır İran'ın söylediği gibi Amerika'da yönetim, yargı sisteminin yolsuzluğu da doğrulanmış oldu demiş. Ordu komutanlarıyla bir araya geldiğinde yapmış bu açıklamaları. Hiçbir düşman İran milletini felç edemez demiş. Trump'ı kastederek o benden korkmalısınız diyor. Hayır, İran halkı onun sözlerine 10 Şubat'ta yanıt verecek. Devrim yıldönümü 10 Şubat. Bu tehditlere karşı duruşunu gösterecek demiş. Evet. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'la telefonda görüştüğünü, Suriye dahil olmak üzere gelişmeleri ele aldıklarını belirtelim. 17-19 Şubat arasında Münih Konferansı'nda da yine Lieberman'ın Lavrov ile görüşmesi bekleniyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Rusya Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama var. 12 iade talebinde bulunmuşlar ama Türkiye sadece bir tanesini vermiş kendilerine, 12 ismi vermişler. Türkiye-Rusya arasında adli yardımlaşma anlaşması, suçların iadesi, bu yasa tasarısı görüşülmeye başlanmıştı. Talepleri fazla karşılamamış Türkiye, öyle anlaşılıyor. Öte yandan Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgilere bakılırsa Moskova'da üst düzey işbirliği konseyi toplantısı yapılacak gelecek hafta. Mart ayında da zaten biliyoruz ki Erdoğan'la Putin'in görüşmesi olacak, üst düzey işbirliği konseyi görüşmesi. Jet krizi üzerine bunlar iptal etmişti tabii, üst düzey işbirliği konseyi yeniden devreye sokulmuş olunuyor bu sayede gelecek hafta. Evet, dün akşam İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları var. Han Yunus kentinde vücuduna şarapnel isabet eden iki kişinin yaralandığı bilgisini verelim. İsrail tartışmalı yerleşim yeri yasasını onayladı. Trump yönetimi iş başa gelir gelmez 3000 yeni yasa dışı yerleşim birimine onay çıkmış idi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki var. Tepki göstermişler. Şiddetle kınıyoruz bu yasanın kabul edilmesini demişler. Ama Türkiye-İsrail ilişkileri çok da bozuk değil, onu belirtelim. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı İsrail'e gitmeye hazırlanıyor 7-8 Şubat'ta. Resmi temaslar için Tel Aviv'e gidiyor. Hatta gitmiş, yola çıkmış da olabilir. Evet. Bakan Avcı'nın temasları var. Yani Mavi Marmara krizi sonrası İsrail'e giden ilk bakan da Nabi Avcı olacak. Evet, Avrupa'ya bakalım biraz da. İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Trump'ın parlamentoda, İngiliz parlamentosunda konuşamayacağını söylemiş. Karşı çıkmış buna. Geçen hafta sonunda büyük eylemler yapılmıştı Londra'da. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Trump'lı ya da Trump'sız AB kendi yolunda ilerleyecek diye komisyon başkanı Jean-Claude Juncker'in açıklamaları var. Trump'ın AB için tehdit olduğunu Donald Tusk söylemişti, Avrupa Konseyi Başkanı, anımsatalım. Fransa, daha detaylı bakmak lazım. Gözler Cumhurbaşkanlığı seçimleri de Nisan ayında ve Merkez Sağ'ın adayı François Fillon eşiyle birlikte adının karıştığı yolsuzluk iddialarına ilişkin skandalın yaralarını sarmaya çalışıyor. İşi kolay değil. Dün basının karşısına çıktı dün akşam. Eşine ve iki çocuğuna parlamentoda kendisi için yaptıkları işler nedeniyle maaş ödendiği ortaya çıkmıştı ve bu yüzden de Fransız halkından özür diledi. Yapılanın yasal olduğunu söyledi, yarıştan çekilmeyeceğini de söyledi kendisi. Bu bir hataydı, özür diliyorum dedi. Bakalım seçmenler affedecek mi kendisini? Nisan ayında siyasete yansımaları ne olacak göreceğiz. Evet, Almanya'da ise sonbaharda seçimler. Anketlerde Sosyal Demokratlar ilk kez Merkel'in muhafazakar CDU'su, CSU'su, Bavyera'daki ortaklarının önüne geçmiş gözüküyor. Martin Schulz, Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanının adaylığının yaradığı anlaşılıyor SPD'ye. %31 çıkmış. CDU, CSU yani Merkel liderliğini yapacak, %31 puan önde. Bakalım bunu arttırabilecekler mi? Merkel'in işi eskisi kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor. Evet, Asya'dan birkaç başlığım var. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Rusya ile barış anlaşması imzalamakta kararlı olduklarını söylemiş ulusal kongre toplantısında. Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya ile Japonya arasında pürüz yaratıyordu. Dolayısıyla bunu çözmekten bahsediyor. Aralık ayında da Putin 11 sene sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk Rusya lideri olmuştu, hatırlatalım. Çin Yüksek Halk Mahkemesi yargıçlarından He Fan, seyahat yasağı kararına karşı çıkan Amerikalı yargıç James Robart'a sert çıkan Donald Trump'ı kabadayı diye nitelendirmiş. Yargıçları eleştiren bir başkan ve yargıçları öldüren haydutlar, hepsi hukukun düşmanı, en demokratik olduğunu iddia eden bir ülkede bir başkanın yargıçları azarlamada başı çekmesi onu onursuz bir kabadayıdan farksız kılar. Çok ağır cümleler kullanmış Çin'de Yüksek Halk Mahkemesi yargıcı. Bu arada Doğu Çin Denizi'nde gerilim var. Çünkü Çin savaş gemileri tartışmalı adaların yakınında seyrettiler. Geçen hafta James Mattis, Amerikan Savunma Bakanı, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti ve Çin'e bir takım uyarılarda, tehditlerde bulunmuştu. Çin de bunlara varlığını göstererek yanıt veriyor anlaşılan o. Evet. Filipinler lideri Rodrigo Duterte ise Katolik Kilisesi'nin uyuşturucu ile savaş çerçevesindeki politikalarını eleştirmesi üzerine sert çıkmış. Demiş ki ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin. Evet, hep beraber cehenneme gidelim. Uyuşturucu ile mücadele etmemek söz konusu olamaz demiş. Siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız, inanıyorsanız, papanızla, psikoposlarınızla yanında yer alın. Ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim diye sert bir çıkış yapmış popülist lider. Evet. Son olarak vereceğim başlıklar: Suudi Arabistan'da Mekke'de Kabe'nin yanında 40'lı yaşlarda bir erkek üzerine benzin dökmüş, kendini yakmaya çalışmış, akıl hastası olduğu söyleniyor. Afganistan'da Kabil'de Anayasa Mahkemesi yakında intihar saldırısı var. 20 ölüden bahsediliyor ve sayısı artabilir. Kolombiya'da FARC ile barışı sağlamıştı Marksist gerillalarla. Hükümet Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN ile barış görüşmelerine başlamış durumda. Evet. Throwing Chopper, Selling the Drama dinleyelim. Az sonra Ümit Akça ile beraber buradayız. Varlık fonunu meselesini dünyadan örnekleriyle anlamaya çalışacağız.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. gerçekleri, ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali, her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızda akademisyen Ümit Akçay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi Trump yönetimiyle beraber dünya ekonomik tecrit meselelerini de tartışıyor. Amerika'da bir takım uygulamalara gidiyor kendisi. Dünya ticaretini etkileyecek bir takım çıkışları var. Transatlantik hattında, Transpasifik hattında izolasyonist olmakla itham ettiriliyor, ediliyor. Pek çok açıdan makroekonomik dengeler tartışılıyor. Türkiye'de de hakikaten bir tabii referandum meselesi, bir siyasi sıkışmışlık derken yine gündemimize hafta başında varlık fonu meselesi bomba gibi düştü. Biz aslında bunu 2008 senesindeki mali krizden bu yana daha sık Türkiye kamuoyunda galiba konuştuk. Ben makroekonomi uzmanı değilim ama devletlerin ulusal varlıkları değerlendirdiği fonlar olarak anımsıyoruz. Bunları üzerinde de konuşulmuştu. Biraz bu tarz bir şey galiba. Türkiye'deki uygulamasını anlamak açısından öncelikle bu varlık fonu nedir? Dünyada nasıl örnekleri itibarıyla nasıl kullanılıyor? Sadece işte parası olan ülkeler mi burada kriter mesela? Hani param var ve onu değerlendiriyorum meselesi mi bu? Biraz onu anlayabilir miyiz?
Sizin işaret ettiğiniz şey doğru aslında. 2008 krizi sonrasında bu tip fonların daha çok gündeme geldiği, daha sayıların arttığı doğru ama biraz daha geriye gitmek gerekiyor bunu daha iyi anlayabilmek için. Bir kere ilk olarak gerçek yani geliri olan ya dış ticaret fazlası olan ya da doğal kaynağı olan ülkelerin ilk başta giriştiği bir hamle bu. Yani bu 1970'li yıllar öncesi şeylere baktığımızda, pratiklere baktığımızda böyle bir tarafı var. Gerçekten bir fazlası olan ülkelerin ya bütçe fazlası ya dış ticaret fazlası bunu değerlendirmek üzere kurdukları fonlar. Bunlar. Ancak 70'lerdeki krizden sonra bazı değişiklikler gerçekleşiyor dünya ekonomisinde. Bu fonların sayılarının artmasıyla bununla ilişkili. Bizim temel olarak baktığımızda iki temel değişiklik var. İlki Bretton Woods Sözleşmesi'nin önemli parçalarından olan Amerikan dolarının altınla bağlantısının 1970'li yıllardaki krizle birlikte Amerika'nın krizden çıkmak için geliştirdiği politikalar çerçevesinde bağlantının kopması o andan itibaren şu anda içinde yaşadığımız dünyaya girmemize neden oldu. Bu dünyanın temel özelliği de uluslararası para ve finans sisteminde istikrarsızlıkların artmasıydı. Şu anda halen bizim Bretton Woods gibi ya da ondan önceki dönemde kullanılan altın standardı gibi bir uluslararası finans sistemi mevcut değil. Bu bir yanıydı işin. Diğer yanı yine 1970'li yıllardaki kriz öncesinde dünya genelinde para sermaye hareketleri, finans hareketleri kısıtlanmıştı. Genellikle devletten devlete borçlar ya da yardımlar şeklinde gerçekleşiyordu. 70'lerdeki krizden sonra bu da ortadan kalktı. Bu devletten devlete yapılan borçlanma ya da karşılıksız transferler uluslararası finans piyasalarından borçlanma şeklinde gerçekleşti. Şimdi bu iki dinamik yani hem uluslararası finansal sistemde gerçekleşen istikrarsızlık Bretton Woods sonrası hem de bu borçlanma yapısının değişmesi bizi 1990'larda işte Asya ülkelerinde yaşadığımız bir dizi kriz daha sonra da 2008'de dünya ekonomisinde yaşanan krizle birlikte şeyi getirdi. Finansal istikrarsızlıklar var. Bunlar finansal krizlere, çöküşlere neden olabiliyor. Dolayısıyla ülkeler bu tip uluslararası sorunlara karşı, ekonomik anlamda yaşanan sorunlara karşı bir çeşit önlem paketleri uygulamaya başladılar. Mesela bunlardan biri merkez bankalarının rezervlerin artmasıydı. Daha önceki dönemde görülmediği kadar rezerv biriktirmeye başladılar merkez bankası. Bu da sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda para çıkışlarının yaşatacağı uluslararası yerel paradaki değersizleşme ya da istikrarsızlıkları engellemek için merkez bankaları rezerv biriktirmeye başladı. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var. Rezerv biriktirmek bir yanıyla da maliyetli bir iş. Çünkü rezervleri risksiz alanlara yatırmak zorunda Merkez Bankası ve likit tutmak zorunda herhangi bir durumda müdahale edebilmek için. Hı hı. Bu masraflı bir iş. Şimdi tam bu noktada bu varlık fonu gibi uygulamalar devreye giriyor. Daha riskli alanlarda da yatırım yapabilecek, hatta gelir kazanabilecek bir çeşit Merkez Bankası rezervi gibi de işleyebilecek ama rezerv Merkez Bankası rezervi kadar ihtiyatlı bir şekilde yatırım yapılmasını gerektirmeyen oluşumlar bunlar. Hı hı. Ancak tek tip bir oluşumdan da bahsetmiyoruz. Yani bizdeki uygulama örneğin diğer uygulamalardan farklı olarak biraz kalkınma fonu gibi işliyor. Yasaya baktığımız işleyecek. Gerçi henüz nasıl şekilleneceği yönetmeliklerle vesaire ortaya çıkacak ama yasaya baktığımızda bir kalkınma fonu olarak yani fona devredilen kuruluşların kamu itaati teşekküllerinin işte yapılarak
satılarak
değil, hayır satılmayacak muhtemelen bunlar. İpotek ettirilecek. İpotek demeyeyim de kolektralın şeyini bulamadım. Teminat gösterilerek borçlanılacak. Yani şimdi kalkınma fonu olarak söylediğimiz de şu, işte Türkiye'de bir süredir inşaat sektörüne, büyük altyapı projelerine önemli ölçüde yatırımlar yapılıyor. Bunların ama işte uluslararası finansal alanda yaşanan sorunlar nedeniyle ve Türkiye ekonomisinin sorunları nedeniyle finansmanında sorunlar ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Hı hı. Ama buradan geri düşmek de Türkiye'nin zaten yavaşlayan ekonomi gidişatını iyice zorlaştırabilir. O yüzden böyle bir önlem alınmış. Yani aslında çok böyle karmaşık ya da ne olduğu belli olmayan bir durum değil. Dediğiniz gibi sizin de 2008'den sonra bu uluslararası düzeyde de varlık fonlarının sayısının artmış, hızla arttığını görüyoruz.
Kaç ülkede var şimdi? Daha çok İskandinav ülkelerinde biliyoruz değil mi? Yani onların hem enerji kaynağı var, hem bütçe fazlaları var. Bir şekilde vatandaşların emeklilik sistemini falan da etkileyecek bir takım yatırımlar, hedge fonlara vesaire yatırımlar yapıyorlar diye anımsıyorum ama.
Evet, bu dediğim işte başta söylediğim yani bütçe fazlası ya da doğal kaynak geliri olan ülkeler için bu böyleydi zaten. Hı hı. Yeni olan bizim az önce konuştuğumuz bu uluslararası finansal sistemde yaşanan istikrarsızlıkların yoğunlaşması ve krizlere karşı önlem olarak varlık fonlarının oluşması. Bu işte 90'lı yıllar ve 2000'lerde esas olarak gündeme geldi. Yeni olan bu yani. Hı hı. Ve zaten sayılarına baktığımızda dünyadaki varlık fonlarının neredeyse %60'ının şeyden sonra bu yakın dönemde son 15-20 yıl içerisinde kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'dekinin tekrar etmem gerekirse farklı olan yanı bu şeyin oluşturulacak meblağın yatırımlar için gerekli olan borçlanmada kullanılacağı. Teminat olarak kullanılacağı.
Peki dışarıdaki örneklerinde mesela diyelim işte Norveç'in, İsveç'in varlık fonlarında şimdi Türkiye'deki tartışmalarda şimdi devasa bir holding olacağı bunun işte bir nevi paralel hazine ki Türkiye tarihinde de Osmanlı tarihinde de Mahfi Bey'in hazırladığı bir bayağı açımlayıcı bir yazı vardı, oradan okudum ben de. Daha öncesinde iktisat derslerinden de bir Osmanlı hazinesi bağlamında hatırlıyorum ama tabii içeriği hakim olmak başka bir şey. Şimdi bu paralel hazine adlandırması niye böyle, birincisi? İkincisi, dışarıdaki bu varlık fonları da böyle bir adlandırmayla karşı karşıya kalıyor mu paralel hazine? Bir de orada bir denetim sorunu Türkiye'de tartışılıyor. Dışarıdaki örneklerde denetim sorunu var mı?
Ya paralel hazine konusunu biraz betimleyici olarak hani konuya yabancı birinin algılamasını kolaylaştırmak için uygun olabilir ama tartışma şeyi yansıtmıyor yani esas olayın içeriğin esasını yansıtmıyor bence. Çünkü yani hazinenin şeyi olan uygulaması dahilinde olan pratikler varlık fonunda yok. Öyle bir şey yok yani. Varlık fonu yani bu paralel hazine lafına zemin oluşturacak şekilde muğlak bir tanımı var kanunda. Yani kanun maddesine baktığımızda bir yandan işte sermaye piyasalarında araç çeşitliliğini sağlamak, derinliğini sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek vesaire gibi pek çok şey tanımlanmış ve faaliyet konusu olarak da yani neredeyse ekonomiyle ilgili her türlü finans alanında, iktisadi işletme alanında her türlü şeyi yapmasına izin veriliyor. Hı hı. Ama tabii burada yani hemen birinci maddesinde şöyle bir sıkıntı var. Yani yurt içinde kamuya ait olan varlıkların ekonomiye kazandırmak mesela. Şimdi fona aktardığımız şeylere baktığımızda BOTAŞ, PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası bunlar zaten yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandıran firmalar. Yani kamu iktisadi teşekkülleri. Bunların fona aktarılması, bu kanuna, bu maddeye dayanarak aktarılması nasıl gerçekleşiyor bilemiyoruz. Şey konusunda ise, denetim konusunda ise farklı modeller var uluslararası anlamda da. Yani görebildiğim kadarıyla bir mali, doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan fonlar var. Bunlar normal bütçe denetimi nasıl yapılıyorsa öyle oluyor. Yani siyasi demokratik denetime de açık durumdalar. Anonim şirket olarak kurulup işte uluslararası audit şirketlerine açık bir şekilde kurulanlar da var. Bizdeki biraz ilginç. Bizde bugün Uğur Gürses'in yazısında işaret etmiş. Hem şirket yönetimini hem de onları denetleyecek kişiyi başbakan atıyor. Yani hem yönetimi hem denetçiyi aynı kurumun atamasında bir sıkıntı var. Bir de yani yasa maddesinde yine şey yazılıyor. Uluslararası denetim açık. Yani bir anonim şirket olarak kurulduğu için ve başbakanlık tarafından tayin edilecek 3 denetçi tarafından da incelenecek evraklar falan diye söyleniyor. Ama bizim denetimle kastettiğimiz bu değil. Yani bunlar evrakların doğru tutulup tutulmadığını, düzgün şekilde muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğini inceleyecek denetimler. Ama biz milyonlarca lira değerindeki kamu varlığının hangi alanlara harcandığını ve bunların neden o alanlara harcandığını denetlemek istiyoruz. Ya da o yapılan yatırım kararlarının olumsuz sonuçlanması durumunda bunun mesuliyetinin ne olacağını, o 5 kişilik yönetim kurulunda mı olacak bunun mesuliyeti?
Kimden hesap soruluyor. Sorulacak yani bir yanlışlık olduğunda?
Elbette. Elbette. Yani örneğin şu anda düşünün. Bizim Maliye Bakanlığı'na bağlı bir hazineye bağlı bir kamu iktisadi teşekkülü var. BOTAŞ diyelim. Varlık fonuna devredilmeden önce. Yanlış yatırım kararı aldı. Doğalgaz boru hattı döşenmesinde sorunlar çıktı. Ve biz vatandaşlar olarak bir kış doğalgaz kaldık, mağdur olduk. Bunun hesabını hükümetten soracağız. Diyeceğiz ki ya ben oy verdim ama hükümetin bu tip ekonomik politikalarını desteklemiyorum. Bir dahaki seçimde ona oy vermeyeceğim. Dolayısıyla cezalandırmış olacağım. Şimdi BOTAŞ Türkiye Varlık Fonu'ndaysa ve bu tüzel kişilik anonim şirket ise biz hesabını nasıl soracağız? Yani vatandaşın demokratik olarak oradaki yatırım kararlarına herhangi bir erişimi yok. Denetim konusunda bence önemli olan yan bu. Yoksa kağıt denetimi, evrak denetimi vesaire işte bunlar yapılır zaten. Yani bunlar yapılmazsa zaten teminat göstererek borçlanma da yapamaz uluslararası piyasada. Bunları yani doğası gereği işin olabilir. Burada kastedilen tabii şey, kamu kaynaklarının yatırım kararlarının demokratik bir şekilde vatandaşlara, vergi verenlere, o kaynakları yaratanlara karşı hesap verebilir olmuş.
Evet. Bir de mesela Halk Bankası bildiğim kadarıyla, Halk Bankası da dahil ve çok ciddi bir vergi ödeyen bir kuruluş değil mi Halk Bankası?
Şimdi, evet, evet. Ziraat özellikle. Ziraat ikinci büyük ziraat. Vergi veren.
Evet. Şimdi peki vergi ödemeyecekler mi?
Evet, ödemeyecekler.
Çünkü vergi muafiyeti de var. Bu zaman bütçedeki evet. Şey gidecek, pay azalmayacak mı madem ikinci büyük vergi şeyi? Nasıl olacak diye insan.
Ya evet, azalacak. Gerçekten söylediğiniz gibi bir durum var. Bütçe gelirinin azalması söz konusu. Ama sanıyorum şöyle bir hesap var ortada. Bu varlık fonu vasıtasıyla elde edilecek borçlar, eğer kamu borcu olsaydı bütçe açığı daha da artacaktı. Ve bu hem ülkenin kredi notunu hem de uluslararası kurumlar nezdindeki güvenilirliğini daha da yitirecekti. O nedenle vergi gelirindeki bu kayıp diğer seçeneğe göre daha kötü bir şey, daha iyi bir olasılık diye düşünmüş olabilirler. Yani vergi gelir kaybı olacak ama bu borçlar bütçede görünseydi daha kötü olacaktı. Ha. O nedenle bunu tercih ediyoruz diye bir karar verilmiş.
Bizim için sonuçta pek bir şey değişmiyor ama bütçe görüntüsü dışında.
Yani bütçe görüntüsü dışında riskimiz artıyor. Dediğim gibi bu tip yatırımların doğru karar verilip verilmeyeceği 5 kişinin şeyine bağlanıyor. Ve yani orasının yönetiminin de nasıl gerçekleşeceği gerçekten ilginç. Çünkü yani içinde Türkiye Jokeri Kulübü var örneğin. At yarışları lisansı var. İşte Süper Toto, Süper Loto, Milli Piyango var. Bir profesyonel banka var. Türkiye'nin eski bankalarından. Ziraat Bankası var. BOTAŞ var. PTT var falan. Yani uzmanlık alanı yönetim açısından çok farklı meziyetler gerektiren alanlar. Bunların hepsini tek bir havuzda koyup bunu yönetmek oldukça zor olsa gerek. Bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz.
Peki bir de son olarak, vaktim biraz azaldı ama, savunma sanayi de bu işin içerisine katıldı. Bunun manası, bunu nasıl okumak lazım? İnsan niye diye düşünüyor. 3 aylığına zannedersem daha sınırlı bir biçimde. Bu neden?
Valla onu kanun şey hafta sonki resmi gazetede o da var, yer alıyor. Savunma sanayi fonundan 3 milyon liranın 3 aylığına fona aktarılacağı, o 3 ay sonrasında geri ödeneceği şeklinde bir şey var. Bilmiyoruz. Yani açıklandığı bir şey yok. Yani çeşitli teoriler söylenebilir. Yani bu önümüzdeki 3 ayda önemli bir şey vardır. Örneğin dövizle yapılacak bir harcama vardır. Bu harcamayı bununla sağlayıp ondan sonra kurdaki hareketliliğin yaşanmaması için böyle bir şey düşünmüş olabilir. Hı hı. Ama bilmiyoruz yani, gerçekten ilginç bir konu.
Evet. Gizemli bir durum yani. Savunma sanayi fonu da tabii hepimize ait bir fon değil mi? Öyle de algılamak gerekiyor. Bizim
diğerleri de öyle.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ümit Akça'ya. Varlık fonu meselesini dünyadan örnekleriyle anlamaya çalıştık birlikte. Çok teşekkürler yorumlar için, değerlendirmeler için.
İyi yayınlar, iyi yayınlar. Mersi.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Sayetano'dan Fairy Tales'le, peri masallarıyla veda edelim size.
You are the one, you're nobody. fairy tales, and surely I would know that all my dreams came true the day I met you.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de. RSFM Haber.